Ayrım 4, sayfa 30. Her telefonun tıpkı sakin bir su birikintisine atılan bir taş gibi gittikçe büyüyen halkalar yaratacağını biliyordu. Sonra Ahize'yi son bir kez eline aldı ve o günlerde en azından güneydeki ilkel telefon sistemlerinin simgesi olan o sözcükleri söyledi. Alo, santral hatta mısın? Santral oradaydı ama bir an için bir şey söyleyemiyordu. O saygıdeğer kadıncağızın da dili tutulmuştu. En sonunda evet bayan Letterick dedi. Buradayım. Oh güzel tanrım. Şu anda küçük kızlarınızın başına bir şey gelmemiş olması için dua ediyorum. Evet teşekkür ederim dedi Marjorie. Ama tanrıya birazcık beklemesini söyleyin. Ve beni hemen Tifton'daki şerife bağlayın olur mu? Trabingez kent şerifi banyo küveti kadar göbeği olan viski burunlu bir adamdı. Saçları o kadar ince telliydi ki beyaz temizlik fırçalarına benziyordu. Onu iyi tanırdım. Onun deyimiyle çocukları öteki dünyaya uğurlamak için koltuğum altına pek çok kez gelmişti. İdam tanıkları büyük olasılıkla sizin de cenazelerde, kilise yemeklerinde veya bingo çekilişlerinde bir iki kez oturmuş olduğunuz katlanır iskemlelere otururlardı. Parantez. Aslında o günlerde biz de bizimkileri Mystic Tie No 44 grubundan ödünç alırdık. Şerif, Hammer, Kribus her oturduğunda iskemlenin çöküşünü belirten kuru çatırdığı beklerdim. Aynı anda hem korku hem de hevesle beklememe rağmen o gün hiç gelmedi. Çok geçmeden parantez. Dedderik kardeşlerin kaçırılmasından en çok bir yaz sonraydı. Ofisinde anlaşılan Daphne Shortland isimli siyahi bir kızla Şerif sevişirken kalp krizi geçirdi. Her seçim zamanı eşini ve altı oğlunu gururla ortalıklarda gezdirdiğinden bu olay çok konuşuldu. O günlerde bir seçime girecekseniz ya Baptist Kilisesi'nden olacaktınız ya da kaybedecektiniz. Gel gelelim insanlar ikiyüzlüleri de severler bilirsiniz. Onları kendilerinden biri olarak kabul ederler ve siz olmadığınız sürece birisinin pantolonu aşağıda yakalanması her zaman iyi bir duygudur. Şerif ikiyüzlü olmanın yanı sıra aynı zamanda beceriksizdi de. Bir başkasının örneğin Şerif yardımcısı Rob McGee'nin kemiklerini kırma pahasına ağaca çıkıp indirdiği kedileri okşarken fotoğraf çektirmeye bayılırdı. McGee 2 dakika kadar Marjorie Detter'in telaşlı telaşlı konuşmasını dinledi. Sonra 4-5 soruyla onun sözünü kesti. Bunlar tıpkı eğitimli bir dövüşçünün yüze hedef aldığı, daha acısını hissetmeden kanatan vuruşlar gibi kısa ve kesindi. Sorularının yanıtlarını aldığında Bobo Marchant'ı çağıracağım dedi. Köpekleri var, siz bekleyin bayan Detter'in. Kocanız da oğlunuz dönerlerse onlara da durup beklemelerini söyleyin. Deneyin en azından. Bu arada kocasıyla oğlu kuzeybatıya doğru 3 mil saldırganın izini takip etmişlerdi. Ancak açık tarlalardan çıkıp çam ormanlarını girince izlerini yitirdiler. Daha önce de söylediğim gibi onlar avcı değil çiftçiydiler ve artık peşine düştükleri şeyin bir insan değil de bir hayvan olduğunu öğrenmişlerdi. Yolda Cat'in şortuyla takım olan sarı gömleğini ve Cora'nın geceliğinin bir başka parçasını bulmuşlardı. Her iki parça da kan içindeydi. Ve ne Klaus ne de Hovey başlangıçta olduğu kadar acele ediyordu. O aşamada umutları soğuk bir gerçeğin etkisi altındaydı. Bu gerçek tıpkı soğuk su gibi ağır olduğundan batıyor ve başlarından aşağı iniyordu. Ormana girdiler, iz arıyorlardı, bulamadılar. Sonra ikinci bir yere baktılar, yine bulamadılar ve üçüncü bir yere geçtiler. Bu kez bir çam ağacının iğnelerinin üzerine yelpaze gibi kan saçılmış olduğunu gördüler. Kısa bir süre bunun gösterdiği yönde gittiler. Sonra yine çevreye bakmaya başladılar. Saat sabahın 9'u olmuştu. Varkılarından bağıran adamlarla havlayan köpeklerin sesleri geliyordu. Rob McGee, Şerif Kribes'in daha ancak brandeli bir fincan kahvesini bitirebileceği kadar bir süre içinde bir arama ekibi toplamış, 15 dakika sonra da Klaus ile Hovidetleri yakalamışlardı. Her ikisi de ormanın kenarında çaresizce düşe kalka ilerlemeye çalışıyorlardı. Çok geçmeden Bobo'nun köpeklerinin kılavuzluğunda yine yola koyuldular. McGee, Klaus ile Hovey'nin de kendilerine katılmasına izin verdi. Gerçi işin sonunu ne kadar korkuyla beklerlerse beklesinler, onlara emir verse bile geri dönmezlerdi. McGee de bunu görmüş olmalıydı. Ama yine de silahlarını boşalttırdı. Diğerlerinin de aynı şeyi yaptıklarını söyledi McGee. Böylesi daha güvenliydi. Onlara ya da bir başkasına söylemediği şey ise yalnızca detteriklerden mermilerini şerif yardımcısına vermelerinin istendiğiydi. Dikkatlice dağılmış yalnızca bu karabasının sonunu getirme düşüncesiyle onlar da kendilerinden isteneni yaptılar. Rob McGee detteriklere silahlarını boşaltıp mermilerini aldığında Büyük olasılıkla John Caffey'nin değersiz yaşamını da kurtarmış oluyordu. Uluyan, havlayan köpekler onları hep aynı kuzeybatı yönünde çam ormanlarının içinde ekimil götürdüler. Sonra Trabingis ırmağının kıyısına geldiler. Irmak o noktada genişledi ve güneydoğuya doğru ağır ağır akıyordu. Çevresindeki alçak ormanlık tepelerde Gray, Robinit ve Duplisseyler gibi aileler hala kendi madolinlerini kendileri yapıyor, çoğu zaman toprağa sürerken çürük dişlerini tükürüyorlardı. Buralara erkeklerin pazar sabahları yılan tuttukları, pazar geceleri ise kendi kızlarını koyunlarına alıp yattıkları ıssız yerlerdi. Bu aileleri tanırdım. İçlerinden çoğu zaman zaman bizim elektrikliye birer yemek göndermişti. Irmağın karşı yakasında Haziran güneşinin büyük güney demir yolunun çelik raylarından yansıdığı görülebiliyordu. Sağ tarafta yaklaşık 1 mil kadar aşağıda derme çatma bir köprüden West Green'deki kömür ocaklarına gidiliyordu. Burada çimenliklerle alçak çalılıkların arasında ezilmiş genişçe bir alana rastladılar. Her taraf o kadar kan içindeydi ki adamların çoğunun koşa koşa ormana dalıp kahvaltı da yediklerini çıkartmaları gerekti. Bu kanlı açıklıkta Kora'nın geceliğinin kalan kısmını da buldular. O ana kadar büyük bir metanetle dayanan Howie geri geri babasına doğru sendeleyip bayıldı. Bu Marchant'ın köpekleri bütün gün boyunca ilk ve tek kararsızlıklarını burada yaşadılar. Dördü av köpeği, ikisi de teriye melezi toplam 6 köpektiler. Teriyeler kuzeybatıya ırmak boyunca yukarı gitmek isterken diğerleri tam tersi yöne güneydoğuya gitmek istiyorlardı. Hepsinin tasmaları birbirine karıştı ve gazeteler bu konuda hiçbir şey yazmasalar da onları elleriyle parantez, en eğitimli uzuvları onlardı. Birbirlerinden ayırırken bu onun sarf etmiş olacağı küfürleri tahmin edebiliyordum. Hayatımda epey köpek sahibi tanıdım ve şunu söyleyebilirim ki bir grup olarak hepsi de bir dizi ortak özellikler taşıyorlar. Bu köpekleri bir sürü halinde bir araya toplayıp bağlarını kısalttı. Sonra Cora Deadly'nin geceliğini burunlarının dibinden geçirdi. Sanki öğlen vakti derecenin kırklara çıkacağı ve sineklerin daha şimdiden izcilerin kafalarının tepesinde bulutlar halinde dolaştığı böyle bir günde hangi işin peşinde olduklarını hatırlatmak istiyordu onlara. Teriyeler bir kez daha kokladılar, sonra karar değiştirdiler. Ve hepsi birlikte var güçleriyle havlayarak akıntı yönüne fırladılar. Ancak 10 dakika geçmişti ki adamlar duyduklarının yalnızca köpeklerin sesi olmadığını fark edip durdular. Kulaklarına gelen ses bir köpek ulumasından daha güçlü, bir köpeğin ölüm anında bile çıkaramayacağı güçte bir ulumaydı. Bu sesi daha önce hiç duymamışlardı. Ama anında hepsi de tanıdılar. Bu bir insan sesiydi. Öyle anlatıyorlardı ve ben de onlara inandım. Sanırım bunu ben de tanırdım. İnsanların elektrikli iskemleye giderken böyle uluduklarını duymuştum. Hepsi değil. Çoğu kendilerini tutarlar. Ve ya sessizce ya da sanki bir sınıf pikniğine gider gibi şakalaşarak giderler. Ama birkaçı olurdu. Genelde cehennemin gerçekten var olduğunu düşünenler ve yeşil yolun sonunda kendilerini beklediğine inananlardı bunlar. Boğa köpeklerini yine yanına topladı. Çok değerli hayvanlardı ve onları oralarda uluyup homurdanan bir psikopata yem yapmaya hiç niyeti yoktu. Diğerleri de tüfeklerini doldurup emniyetlerini açtılar. Oğlumu hepsini ürpertmiş, koltuk altlarından ve sırtlarından aşağı buz gibi terler boşanmıştı. Erkekler bu derece ürperdiklerinde daha fazla ileri gitmeleri için bir lider gerekir. Şerif yardımcısı Mackie önlerine düştü ve kararlı adımlarla yürümeye başladı. Parantez. O anda içinden pek kararlı olduğunu sanmıyorum. Sağda ormanın kenarında bir dizi kızıl ağacının arasından geçti. Diğerleri çekinerek 5 adım arkasından gittiler. Mackie yalnızca bir kez durakladı. O da içlerinde en iri yarıları olan Sam Hollis'e klozetlerin yanında durmasını işaret etmek için. Kızıl ağaçların öte yanında sağdaki ormana kadar uzanan bir başka açıklık vardı. Solda hafif bir yokuşla ırmak kıyısına iniliyordu. Hepsi de yıldırım çarpmış gibi oldukları yerde kala kaldılar. Sanırım önlerindeki manzarayı hiç görmemiş olmak için çok şey verirlerdi. Hiç grubunu asla unutmayacaktım. Gözlerinin önündeki manzara iyi ve sıradan yaşamların, kilise yemeklerinin, kır patikalarında yürüyüşlerin, dürüst emeğin, yatakta sevgi dolu öpücüklerin ötesinde çırılçıplak ve neredeyse güneşin altında tüten bir karabasan gibiydi. Her insanın içinde bir kafatası vardır ve inanın bana bütün herkesin yaşamında bir kafatası bulunur. O adamlar o gün işte bunu gülümsemenin arkasında zaman zaman neyin sırıttığını gördüler. Irmak kıyısında pantolonu solmuş kan lekeleri içinde bir adam oturuyordu. Hayatlarında gördükleri en iri yarı adamdı bu, John Caffey. Dev ayakları çıplaktı. Başına köylü bir kadının kiliseye giderken takacağı türden kırmızı bir eşarp bağlanmıştı. At sinekleri bir bulut halinde üzerine üşüşmüşlerdi. Her bir kolunda kıvrılmış, çıplak bir kız cesedi vardı. Kızların bir zamanlar kıvırcık ve incecik olan sarı saçları kıpkırmızı kafalarına yapışmıştı. Onları tutan adam oturmuş, ay çarpmış bir dana gibi gökyüzüne uluyordu. Koyu kahverengi yanakları yaşlarla ıslanmış, yüzü korkunç bir kederin pençesinde kasılıp kalmıştı. Kesik kesik soluk alıyor, göğsü bahçıvan pantolonunun askıları kopacak gibi gerilene dek kabarıp sonra o kocaman soluğunu uluyarak dışarı veriyordu. Gazetelerde sık sık katilin pişmanlık göstermediğini okursunuz ama burada böyle değildi. Conka fiyattıklarıyla alt üst olmuştu ama yaşayacaktı. Kızlarsa artık yaşayamayacaklardı. Onlar daha kesin bir biçimde alt üst olmuşlardı. Orada ne kadar süre öylece durduklarını hiçbir hatırlamıyor. Onlar uluyan adama, adam da geniş, sakin ırmağın öte yanında hızlı köprüye doğru giden trene bakıyordu. Sanki bir saat ya da sonsuza dek öylece baktılar ve yine de tren hiç ilerlemedi. Edepsizliği tutan bir çocuk gibi yerinde saydı. Güneş bulutların arkasına saklanmadı ve manzara gözlerinin önünden gitmedi. Orada önlerinde tıpkı bir köpeğin ısırığı gibi gerçekti. Siyah adam ön arkaya sallanıyor, kura ile keti de bir devin kollarındaki taş bebekler gibi onunla ön arkaya gidip geliyorlardı. Adamın dev çıplak kollarındaki kaslar gerilip gevşiyor, gerilip gevşiyor, gerilip gevşiyordu. Tabloyu bozan kılavuz detleri koldu. Bir çığlık atarak kızlarını tecavüz edip öldüren adamın üzerine atıldı. Sam polis işini biliyordu ve yapmaya çalıştı ama yapamadı. Kılavuzdan 20 santim daha uzun ve en azından 30 kilo daha ağır olmasına rağmen kılavuz onun kendisini tutan kollarını şöyle bir silkeledi. Koşarak açıklığa geçip zıpladı ve kafinin kafasına bir tekme indirdi. Sıcaktan ekşimiş sütlerle kaplı çizmesi kafine sol şakana tam isabet kaydettiyse de kafi sanki darbeyi hiç hissetmedi bile. Orada öylece oturup sallanmaya ve ırmağı seyretmeye devam etti. Gözlerimin önünde canlanan manzara neredeyse vaazlarda anlatılan çam ormanlarının kıyısına oturmuş Goshen ülkesini seyreden inançlı bir Hristiyan'ı çağrıştırıyor. Cesetler hariç tabi. Kendini kaybetmiş çiftçiyi John Coffey'nin üzerinden ancak dört adam çekebildi. Sonunda bunu başarmadan önce Coffey bilmem kaç darbe aldı. Coffey için sanki öyle ya da böyle hiç fark etmiyordu. O ırmağın karşı kıyısına bakıp sallanmaya devam ediyordu. Detlere gelince sonunda zapt edebildiklerinde içindeki bütün hırsı bitmişti. Sanki o dev kara adamın içinden garip bir elektrik akımı geçiyormuş da parantez hala elektrikli benzetmelerle düşünüyorum bağışlayın. Detlerin o güç kaynağıyla teması kopunca elektrik çarpmış bir adam gibi kendinden geçti. Ellerini yüzüne kapatıp hıçkırarak ırmağın kıyısında diz çöktü. Hovi yanına koştu ve alınlarını birbirlerine dayayıp sarıldılar. İki adam onları gözlerken diğerleri ellerinde tüfekleri sallanan adamın çevresini kuşattılar. O hala orada başkalarının bulunduğunun farkında bile değilmiş gibiydi. McGee öne doğru bir adım attı. Kararsızlıkla bir süre bir sağ ayağına bir sol ayağına bandı sonra çömeldi. Bayım dedi sakin bir sesle ve kafe hemen sustu. McGee ağlamaktan kan çanağına dönmüş gözlere baktı. Sanki içinde bir çeşme açık kalmış gibi hala yaşlar akıyordu. O gözler ağlıyordu ama her nasılsa yine de etkilenmemişlerdi. Uzak ve sakindiler. Ben onların hayatımda gördüğüm en garip gözler olduğunu hissetmiştim ve McGee de aynı şeyleri düşündü. Tıpkı daha önce hiç insan görmemiş bir hayvanın gözlerine benziyordu, diyecekti mahkemeden hemen önce Hammersmith isimli bir gazeteciye. McGee, bayım beni duyuyor musunuz diye sordu. Coffey ağır ağır başını salladı. Hala kolları o zavallı bebeklerini kavramış, çeneleri göğüslerine düştüğünde yüzleri görünmüyordu. Tanrı'nın o gün gösterdiği pek az merhamet anından biriydi bu. McGee, bir ismin var mı diye sordu. John Coffey dedi belirgin ama hıçkırıklar içinde bir sesle. Kahve gibi ama farklı yazılıyor. McGee başını salladı. Sonra parmağıyla Coffey'nin bahçıvan pantolonunun şiş cebini işaret etti. Sanki Coffey'nin bir tabancası var gibi gelmişti ona. O boyda bir adama zarar vermeye karar vermesi halinde sanki tabancaya ihtiyacı olurmuş gibi. Orada ne var John Coffey? Belki de bir ısıtıcı olmasın bir tabanca. Hayır efendim dedi Coffey kalın sesiyle. Şerif yardımcısı McGee'nin üzerinden hiç ayrılmayan o tuhaf gözleri yüzeyde yaşlarla dolu ve kederli ama derinlerde garip bir biçimde sakindi. Sanki gerçek John Coffey başka bir yerlerdeydi Belki küçük kızın öldürülmesinin o kadar da büyütülecek bir şey olmadığı bambaşka bir yerlere bakıyordu. Yalnızca ufak bir öğle yemeği var orada. Mekke, ufak bir öğle yemeği öyle mi diye sordu. Kafi gözleri yaşlı, burnu akmış, başını sallayıp evet efendim dedi. Peki senin gibi birisi öğle yemeğini nereden bulur Kafi? Mekke kendi kendini sakin olmaya zorluyordu. Kızların kokusu burnuna gelmeye başlamıştı ve hala ıslak olan yerlerine sineklerin konduğunu görüyordu. Sonradan en kötüsünün saçları olduğunu söyleyecekti. Bu da tabii gazetelerde yazmıyordu. Ailelerin okuması için fazlasıyla tüyler ürpertici olduğu düşünülmüştü. Hayır, ben bunları bu hikayeyi kaleme alan gazeteciden Bay Hammersmith'ten dinledim. Daha sonra Can Kafi, ben de bir çeşit saplantı halini aldığından onu arayıp buldum. Mekki bu Hammersmith'e kızların sapsarı saçlarının artık sarı değil kızıl bir renk almış olduğunu söylemişti. Saçlarından aşağı kötü bir boya gibi yanaklarına kan süzülmüştü. Kafatasların o güçlü kollar tarafından birbirlerine vurulup kırıldığını anlamak için bir doktor olmak gerekmiyordu. Büyük olasılıkla ağlıyor olmalıydılar. Herhalde Kafi onları susturmak istemişti. Eğer kızlar şanslıydıysalar bu iş onlara tecavüz etmeden olup bitmiş olmalıydı. Bu manzara bir insanın şerif yardımcısı Mekki kadar kararlı birisinin bile düşünmesini güçleştiriyordu. Kötü düşünmek de hatalara, hatta belki de kan dökülmesine yol açabilirdi. Mekki derin bir nefes alıp sakinleşti. En azından denedi. Kafi gözyaşlarını boğulmuş bir sesle "Tam olarak hatırlayamıyorum efendim," dedi. "Ama ufak bir öğle yemeği, sandviçler ve sanırım biraz da turşu." Mekki, "Sence bir sakıncası yoksa kendim bir bakmak isterim," dedi. "Sakın kıpırdama Can Kafi, sakın yapma İhra. Çünkü eğer parmağını bile kımıldatacak olursan üzerine çevrili tüfekler belden yukarını havaya uçururlar." Kafi ırmağın öte yanına baktı ve Mekki'ye bahçıvan pantolonunun göğüs cebine uzanıp gazete kağıdına sarılmış kasap ipiyle bağlanmış bir paketi çıkarırken hiç kımıldamadan durdu. Mekki ipi koparıp kağıdı açtı ama bunun Kafi'nin dediği gibi yiyecek bir şeyler olduğundan emindi. Gerçekten de paketten salamlı domatesli bir sandviçle reçelli ekmek çıktı. Bir de John Coffey'nin asla anlayamayacağı bir mizah sayfasına sarılı bir turşu, sosis filan yoktu. Coffey'nin öğle yemeğindeki sosisleri bu hafızır yemişti. Mekki gözlerini Coffey'den hiç ayırmadan omzunun üzerinden yiyecek paketini adamlara uzattı. Öylece çömelmiş dururken dikkatini bir an bile dağıtamayacak kadar yakındı adama. Yiyecekler yeniden kağıda sarılıp bağlandı ve Beau Marchant'ın eline geçti. O da bunları köpeklerine ödül olarak verdi. Verdiği yiyecekleri taşıdığı sırt çantasına koydu. Bunlar mahkemede kanıt olarak sunulmadılar. Bu taraflarda adalet hızlı işlese de domatesli salamlı bir sandviçin yetişebileceği kadar da hızlı değildir. Mahkemeye ancak fotoğrafları sunuldu. Mekki o alçak içten sesiyle "Neler oldu burada John Coffey?" diye sordu. "Bana anlatır mısın?" Ve Coffey, Mekki ile diğerlerine hemen hemen bana anlattıklarının aynısını anlattı. Bunlar aynı zamanda mahkemede savcının da son konuşmasında yer aldı. "Elimde değildi," dedi John Coffey, çıplak tecavüze uğramış kızları kollarını tutarak. Yanaklarından aşağı yine yaşlar süzülmeye başladı. "Geri almaya çalıştım ama çok geçti." "Evrat, cinayet suçundan tutuklusun," dedi Mekki ve sonra John Coffey'nin yüzüne tükürdü. Jüri kararını 45 dakikada verdi. Kendilerinin ufak bir öğle yemeği atıştırmalarına yetecek bir sürede yani. Midelerinin bunalmış olmasına hala şaşarım.